Cemile.
Ayrım 5.
Erkeklerin savaşa gittiği yollarda acı izler kalmıştı. Danyar'ın türküsü gözlerimin önüne yeryüzünün o büyük güzelliğini, o büyük acısını seriyordu. Nereden öğrenmişti bunu? Kimden duymuştu? Bu türküyü ancak yıllarca yurt özlemi çeken, o özlemin acısını yıllarca duyan biri böylesine sevebilirdi. Danyar söyledikçe çocukluğunu görür gibi oluyordum. Bozkır yollarında geçen çocukluğunu. Türküsü o sıralarda yurt özlemiyle birlikte mi doğmuştu? Yoksa savaşın ateşinden mi yaratılmıştı? Ne zaman dinlesem o türküyü yere yatmak, anasına sarılan bir oğul gibi toprağa sarılmak istiyordum. İçimde bir şeyler uyandırıyordu artık. Kelimelerle anlatamadığım, karşılık olmaz bir tutku uyandırıyordu. Kendimi anlatmak, duygularımı, düşüncelerimi başkalarıyla paylaşmak, tıpkı Danyar gibi yeryüzünün güzelliğini coşkuyla dile getirmek istiyordum. Bilinmez bir şeyin karşısındaydım sanki. İçim korkuyla, sevinçle doluydu. Fırçaya sarılmam gerektiğinin farkında değildim daha. Resim yapmayı severdim. Ders kitaplarındaki resimleri kopya ederdim. Bütün çocuklar o resimlerin kusursuz birer kopya olduğunu söylerlerdi. Öğretmenler o resimleri över, duvar gazetesine yapıştırırlardı. Savaş çıkıp da ağabeylerim cepheye gidince ben de resim yapmayı bıraktım. Yaşıtlarım gibi kolhozda çalışmaya başladım. Boyaları da fırçaları da unutmuştum artık. Bir daha resim yapacağımı hiç sanmıyordum. Ama Danyar'ın türküsü bir şeyler uyandırdı içimde. Büyülenmiş gibiydim. Dünyaya şaşkınlıkla bakıyordum. Her şeyi ilk görüyordum sanki. Cemile'ye gelince o da ansızın değişivermişti. Aklına ne gelirse söyleyen o neşeli kız değildi artık. Dumanlı gözlerini ışıltılı bir bahar hüznü kaplamıştı. İstasyona giderken hep bir şeyler düşünüyordu. Zaman zaman belli belirsiz bir gülümsemeye ilişiyordu dudaklarına. Yalnız kendi bildiği bir şeye sevinir gibi oluyordu. Bazen sırtında çuvalla yürürken garip bir ürkeklik geliyordu üstüne. Azgın bir ırmağın kıyısına gelmiş, suyu geçip geçemeyeceğini bilemiyormuş gibi olduğu yerde duruveriyordu. Danyar'dan hep kaçıyordu. Yüzüne bakamıyordu onun. Bir keresinde harman yerinde çaresiz bir tedirginlik içinde Danyar'ın yanına geldi. "Çıkar gömleğini de yıkayayım," dedi. Yıkadıktan sonra kurutmak için yere serdi gömleği. Yanına oturup buruşuklarını düzeltmeye koyuldu. Arada bir elini alıp güneşe tutuyor, yıpranmış kumaşa bakıyordu. Başını iki yana sallayarak usul usul, kederle buruşukları düzeltmeye devam ediyordu. Cemile eskisi gibi bir tek kere güldü. Gözleri bir tek kere parladı. Günün birinde şamatacı bir topluluk geldi arman yerine. Genç kadınlar, kızlar, cepheden dönmüş yiğitler, yonca yolmuş evlerine dönüyorlardı. Yiğitler, şakacıktan üstümüze yürüyerek, "Hey ağalar, buğday ekmeğini bil siz mi yiyeceksiniz? Bize de verin, yoksa hepinizi ırmağa atarız," diye bağırdılar. Neşeyle, "Adam mı korkutuyorsunuz?" diye cevap verdi Cemile. "Kızlara bir şeyler veririz ama siz kendi başınızın çaresine bakın." "Eh, madem öyle hepinizi suya atalım da görün siz." Delikanlılarla kızlar başladılar güreşmeye. Çığlıklar atarak, gülerek birbirlerini suya itmeye çalışıyorlardı. Cemile kendisini kovalayanlardan kaçarak "Tutun şunları, hepsini suya atın," diye bağırıyordu. Herkesten çok onun sesi çıkıyordu. Yiğitlerin hepsi Cemile'ye göz dikmişti. Onu yakalamak, sımsıkı sarmak istiyorlardı. Ansızın delikanlılardan üçü Cemile'ye yetiştiler. Tutup ırmak kıyısına götürdüler onu. "Ya bizi öpersin ya da seni suya atarız." "Hadi, atalım." Cemile kıvranıyor, kahkahalar atıyor, arkadaşlarını yardıma çağırıyordu. Ama öteki kızlar da ırmak boyunca koşuşmakta, suya düşen yazmalarını yakalamaktaydılar. Cemile, yiğitlerin şen kahkahaları arasında ırmağa boyladı. Sırılsıklam saçlarıyla her zamankinden daha güzel doğruldu. Pamuklu entarisi bedenine yapışmıştı. Yuvarlak kalçaları, ufacık göğüsleri ortaya çıkmıştı şimdi. Ama farkında değildi. O boyuna gülüyordu. Al al olmuş yanaklarından sular süzülüyordu. "Öp bizi," diye üsteledi yiğitler. Cemile onları öptü. Sonra suyu boyladı yine. Örgülerini arkaya atarak gülmeye devam etti. Harman yerinde kim varsa gülmekten kırılıyordu. Delikanlıların oyuna bayılmışlardı. İhtiyar hasatçılar oraklarını yere bırakmış, gözlerinden akan yaşları siliyorlardı. Esmer yüzlerindeki kırışıklıkları neşe kaplamıştı. Gençlikleri gelmişti akıllarına. Cemile'yi yiğitlerden koruma görevimi, o kutsal görevimi bir an için unutmuş, ben de katıla katıla gülüyordum. Bir tek Danyar sessizdi. Ansızın ona ilişti gözüm. Sustum. Bacaklarını iki yana açmış, harman yerinin kenarında tek başına duruyordu. Bana öyle geldi ki kendini tutmasa fırlayacak, Cemile yiğitlerinin elinden çekip alacaktı. Yengeme bakıyordu. Gözlerinde hem hayranlık hem hüzün vardı. Hem mutluluk hem acı vardı. Evet, Cemile'nin güzelliği bir mutluluk ve acı kaynağıydı Daniyar için. Yiğitler Cemile'ye sarılıp kendilerini zorla öptürdükçe başını önüne eğiyordu Daniyar. Çekip gidecek gibiydi ama gitmedi. Bu arada Cemile de Daniyar'ı fark etmişti. Gülmeyi bırakıp başını önüne eğdi. Taşkınlıklarını sürdüren yiğitlere ''Yeter artık!'' diye bağırdı ansızın. İçlerinden biri Cemile'yi kucaklamak istedi. Yengen delikanlıyı iterek ''Çekil başımdan!'' dedi. Suçlu suçlu Daniyar'a baktı. Entaresini sıkmak için çalıların ardına koştu. Anlayamadığım çok şey vardı ilişkilerinde. Doğrusu bu konu üzerinde düşünmeye korkuyordum. Cemile Daniyar'dan kaçıyordu. Üzüntülüydü. Onun üzüntüsü tedirgin ediyordu beni. Keşke eskisi gibi kahkahalar atsaydı, Daniyar'a takılsaydı. Ama geceleri köye dönerken Daniyar türküsüne başlamaya görsün. İçim ikisi adına garip bir mutlulukla dolardı. Cemile boğazdan geçerken arabasına biner, Bozkır'da ise yürürdü. Ben de öyle yapardım. O türküyü yürüyerek dinlemek daha güzeldi çünkü. Önceleri ikimiz de kendi arabalarımızın yanında yürürdük. Zamanla farkına bile varmadan garip bir gücün bizi Daniyar'a çektiğini gördük. Yüzüne, gözlerine bakmak istiyorduk onun. Bu türküyü söyleyen gerçekten Daniyar mıydı? Kederli, küskün Daniyar. Her seferinde büyülenmiş gibi olurdu Cemile. Elini usulca Daniyar'a uzatırdı. Ama Daniyar görmezdi onu. Elleri ensesinde, uzaklara bakardı. Cemile, çaresizlik içinde arabanın kenarına tutunurdu. İrkilirdi ansızın. Olduğu yerde kala kalırdı. Yolun ortasında, yıkık, düşünceli, Daniyar'ı bir süre gözleriyle izlerdi. Yine yürümeye başlardı sonra. Zaman zaman Cemile de, ben de aynı erişilmez duygular içindeymişiz gibi gelirdi bana. Belki de uzun süredir yüreklerimizde taş gibi yatan bir duyguyu canlandırmanın sırası gelmişti. Cemile çalışmaya koyulunca her şeyi unuturdu gerçi. Bu alışkanlığını hala yitirmemişti. Ama harman yerindeki o dinlenme saatlerinde hep tedirgindi. Hasatçıların yanında dururdu bazen. Bazen ekin tanelerini gökyüzüne savururken ansızın yabasını bırakır, saman yığınlarına giderdi. Gölgeye oturur, tek başına kalmaktan korkmuyormuş gibi bana seslenirdi. Gel keçine bala, gel de şurada oturalım biraz. Her keresinde önemli bir şey söylemesini, bana içini açmasını beklerdim. Ama bir şey söylemezdi. Başımı kucağına koyar, gözleri uzaklardı, parmaklarını kirpi gibi saçlarımın arasında gezdirir, sıcak ateşli elleriyle usul usul yüzümü okşardı. Başımı kaldırır ona bakardım. Tedirginlik okunurdu yüzünde. Yas okunurdu. Kendi yüzümü görmüş gibi olurdum. Bir şey acı veriyordu ona. İçinde bir şey büyüyor, olgunlaşıyor, fışkırmak, çıkmak istiyordu. Cemile korkuyordu bundan. Daniyar'a sevdalanmıştı. Bunu hem kabullenmek istiyordu hem de çekiniyordu kabullenmekten. Ben de öyleydim. Daniyar'ı sevmesini hem istiyordum hem istemiyordum. Ne de olsa gelinimizdi Cemile, yengemdi. Ansızın çakıveren düşüncelerdi bunlar, gelip geçerlerdi. En büyük mutluluğum Cemile'nin çocuk dudakları gibi aralanmış yumuşacık dudaklarını, gözyaşlarıyla buğulanmış gözlerini seyretmekti. Ne güzeldi, yüzü bir esin bir tutku kaynağıydı. Duyuyordum bunu ama tam anlayamıyordum. Şimdi bile kendi kendime sorarım. Bir esin kaynağı mıdır aşk? Şairlerin, ressamların yabancısı olmadığı bir esin kaynağı mıdır? Cemile'ye baktıkça Bozkır'a çıkmak gelirdi içimden. Çıkıp yere göğe seslenmek, bağırmak, içimdeki o garip tedirginliği, o garip mutluluğu alt etmek için ne yapmam gerektiğini sormak gelirdi. Galiba bir gün bunun cevabını buldum. Her zamanki gibi istasyondan dönüyorduk. Geceydi. Arı gibi yıldızlar sarmıştı gökyüzünü. Bozkır uykuya dalmak üzereydi. Sessizliği Daniyar'ın türküsü bozuyordu sadece. Çınlayan, sonra o yumuşacık karanlıkta kaybolan türkü. Cemile ile ben Daniyar'ın ardından gidiyorduk. Daniyar'a o gece ne olmuştu bilmiyorum. Derin, ince bir hüzün vardı sesinde. Bir yalnızlık vardı, gözlerimiz yaşlarla doldu. Cemile bir eliyle Daniyar'ın arabasının kenarını sımsıkı tutunmuş, başı önünde yürüyordu. Daniyar'ın sesi yeniden yükselince başını kaldırdı. Arabaya atlayıp yanına oturdu onun. Kollarını göğsünde kavuşturup heykel kesildi. Ben de arabanın yanında yürümekteydim. Onları daha iyi görebilmek için adımlarımı açtım. Daniyar, Cemile'nin farkında bile değildi. Türküsüne devam ediyordu. Cemile kollarını iki yanına indirdi. Daniyar'a sokulup başını omzuna dayadı onun. Kırbacı yiyen bir at nasıl hızlanırsa, Daniyar da birdenbire öyle coştu. Sesi titriyordu ama eskisinden de gürdü. Bir sevda türküsü söylüyordu. Dona kalmıştım. Bütün bozkır çiçek açmış gibiydi. Kıpırdandı. Karanlığı attı üstünden. Uzayıp giden enginliğinde iki sevdalı gördüm. Onlar görmediler beni. Ben yoktum. Yanlarında yürüyordum oysa. İkisi de dünyada ne varsa unutmuşlardı. Sadece Türkiye'ye vermişlerdi kendilerini. Onları tanıyamadım. Daniyar eski Daniyar'dı. Sırtında paçavraya dönmüş o asker gömleği vardı yine. Ama gözleri karanlıkta pırıl pırıldı. Yanıyordu sanki. Ona ürkekçe, utanarak sokulan kız, kirpiklerinde yaşlar ışıldayan kız, Cemile'ydi. Benim Cemile'mdi. Yeni doğmuşlardı. Biraz önce görülmemiş bir mutluluk içindeydiler. Sahi mutluluk değil miydi bunlar? O türküleri yaratan yurt sevgisini artık Cemile'ye adıyordu Daniyar. Evet, Cemile'nin türküsüydü bu. Cemile'nin türküsüydü. Daniyar'ın türkülerinin içimde uyandırdığı o garip coşkunluk bütün benliğimi sarmıştı yine. Ansızın ne yapmak istediğimi anladım. Onların resmini yapmak istiyordum. Bunu düşünmek bile beni korkuttu. Ama tutkum korkumdan daha büyüktü. Gördüğüm gibi çizecektim onları. Tepeden tırnağa kadar mutluluk içinde. Evet, ne görüyorsam onu çizecektim. Korkumun yanına sevinç de eklenmişti şimdi. Büyülenmiş gibiydim. Mutluydum. Bu mutluluk ileride neler açacaktı başıma? O sırada bilmiyordum bunu. Ama mutluydum. İnsan yeryüzünü Daniyar'ın gördüğü gibi görmeli diyordum. Onun türküsünü ben de renklerle anlatacaktım. Dağların, bozkırın, insanların, otların, bulutların, ırmağın resmini yapacaktım. İşte o anda geldi aklıma. Boyam yoktu ki. Nereden bulacaktım boyayı? Okuldan vermezlerdi. Kendileri kullanıyorlardı çünkü. Aman dedim kendi kendime. İş boya bulmaya kalsın. Daniyar ansızın türküsünü kesti. Cemile hiç çekinmeden kolunu boynuna dolamıştı onun. Daniyar susar susmaz çekti kolunu. Bir an dona kaldı. Sonra arabadan atladı. Daniyar dizginlere asılıp atları durdurdu. Cemile sırtını dönmüş yolun ortasında dikiliyordu. Başını arkaya atıp yan gözle Daniyar'a baktı. Gözleri dolu doluydu. Ne bakıyorsun? Dedi Daniyar'a. Bir an sustuktan sonra sertçe ekledi. Bana bakacağına yoluna bak. Arabasına gitti. Bana dönüp ya sana ne oldu öyle? Diye bağırdı. Hadi çık yukarı da yapış dizginlere. Bıktım artık. Atları kamçılarken nesi var acaba diye düşünüyordum. Nesi olduğunu biliyordum aslında. Tedirgindi. Evliydi çünkü. Kocası sağdı. Saratov'da bir hastanede yatıyordu. Daha ötesini düşünmek istemedim. Kızıyordum Cemile'ye. Kendime de kızıyordum. Kim bilir, belki Daniyar türkü söylemeyecekti artık. Sesini bir daha duymayacaktım. İşte o zaman Cemile'ye kızgınlığım nefrete dönüşürdü. Gövdem tepeden tırnağa sızlıyordu. Bir an önce samanlara atmak istiyordum kendimi. Atların sağrıları karanlıkta oynayıp duruyor, araba sarsıntıyla ilerliyor, dizginler ellerimden kayıyordu. Harman yerine varır varmaz koşumları çıkarıp arabanın altına attım. Samanların üstüne yığıldım sonra. O akşam atları Daniyar götürdü otluğa. Ertesi sabah sevinçle uyandım. Cemile ile Daniyar'ın resimlerini yapacaktım. Gözlerimi yumup yapacağım resmi düşünmeye koyuldum. Fırçayla boya bulur bulmaz başlayacaktım çalışmaya. Irmağa gidip yıkandım. Atların yanına koştum. Soğuk, ıslak yoncalar ayaklarımı acıtıyordu. Tabanlarımın çatlak derileri sızlıyordu. Ama çok güzeldi. Koşarken çevreme bakıyordum. Güneş dağların ardından doğmaktaydı. Nasılsa arkın yanına kök salmış bir ay çiçeği yüzünü güneşe çevirmişti. Üstleri kırayla örtülmüş yaban otları sarmıştı çevresini. Ama ay çiçeği dimdikti. Sabah güneşini sapsarı dilleriyle onlardan önce emiyor, çekirdeklerine sindiriyordu. Tekerlek izlerini sular doldurmuştu. Nane kokusu sarmıştı ortalığı. Koşuyordum. Yurdumun toprağımın üstünde koşuyordum. Tepemde kırlangıçlar yarışıyordu. Ah! O sabah güneşinin, dumanlı dağların, kırayla ıslanmış yoncaların resmini yapabilseydim. Boya bulsaydım da arkın kenarında büyümüş o yalnız ayçiçeğinin resmini yapabilseydim.
Ayrım sonu.